Biz burada kalacağız. Değerli dinleyenler, Türkiye'de saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor ve bugün 7 Nisan 2015 Salı. Her salı olduğu gibi yine biz stüdyodayız, biz burada kalacağız programı başlıyor Nisan ayının ilk programıyla. Programı sizler için yine Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı. Teknik masada Recep Özden bizlerle birlikte ve mikrofon başında ben Gülnur Akalın 50 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız. +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız da +90 312 koduyla 463 32 84. Ayrıca programımıza ait bildiğiniz gibi bir blog adresimiz var. Bu adresten yayınlarımızı takip edebilir, bize önerilerde bulunabilirsiniz. Biz burada.blogspot.com'da bizim blog adresimiz. Bugün yine Doktor Can Ünver program danışmanımız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Ayrıca Profesör Doktor çok özür diliyorum. Doktor Atilla Doğan, Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu Koordinatörü kendisi. Siz de yayınımıza hoş geldiniz Atilla Bey.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Az önce ufak bir göz kayması olduğu için Profesör Doktor Mustafa Çakır da Anadolu Üniversitesi'nden, yine dinleyicilerimiz onu yakından tanıyor. Programımızın ilerleyen dakikalarında telefon hattımızda olacak. Bugün neyi konuşacağız? Avrupa'daki Türk toplumunun kariyer gayreti ve Avrupa'daki Türklere yönelik yüksek öğretim imkanlarını konuşacağız. Hocalarımızla birlikte tekrar hoş geldiniz. Ben hemen sözü Atilla Bey size bırakmak istiyorum. Avrupa'daki genç dinleyicilerimiz özellikle merak içindeler. Avrupa'daki Türk toplumunun kariyer gayreti ve onlara yönelik ne gibi imkanlar var? Yüksek öğretim imkanları. Hemen sözü size bırakalım.
Öncelikle çok teşekkür ederim. Bu programı çok seviyoruz, takip ediyoruz, Avrupa'da dinliyoruz. Canlı olarak izlemek zaman zaman zor olsa da blogdan ve kayıtlardan tekrar tekrar dinlemek mümkün. Ben Avrupa'daki Türklerin tarihine baktığımızda başlangıçta çok duygusal ifadelerle tanıtılsalar da anlatılsalar da artık giderek daha mantıklı ve somut bir noktaya doğru gelindiğini düşünüyorum. Gerek Mustafa Hoca gerek Can Hocamız bu kariyer mücadelesinde neler yapılıyor, nasıl bir noktada gidiyorlar, onları ayrıntıyla anlatacaklar. Ben özellikle genç dinleyiciler dediniz ama her yaştan, lise ve denge okul mezunu her yaştan bütün dinleyicilerimize, Avrupa'da yerleşik olan bütün dinleyicilerimize bir hizmetten söz etmek istiyorum. 30 Nisan'a kadar da başvurabilecekleri bir hizmetten söz etmek istiyorum. Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa ülkelerinde yürütmüş olduğu açık öğretim hizmetleri. Anadolu Üniversitesi 1986 yılında Avrupalı Türklerin kalıcı olmaya başladığı yıllarda, özellikle 90'larda artık biz dönmeyeceğiz demeye başlamışlardı ama 80'lerin ortasında biz burada kalıcıyız demeye başladı Avrupalı Türkler. Bunu nasıl dediler? Çünkü yeni yetişen çocuklar o ülkelerde kariyer noktasına doğru gidiyorlardı. Ortaokul bitirmişlerdi, lise bitirmişlerdi ve kendileri de o ülkelerde artık geri döndükleri zaman yaşadıkları ortamın getirmiş oldukları alışkanlıklardan taviz vermek istemediler. Memnundular yani iş hayatı bakımından, ondan sonra gelecek bakımından ve gelenen nokta da şöyle bir şey oldu. Geri dönüş artık bir anlamda sadece aile içi sohbetlerde kaldı. Reel olarak, gerçek olarak geri dönüş planı yapanların sayısı giderek azaldı ve devletin hizmeti de arttı. Nitekim işte hem Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmetleri, hem TRT'nin hizmetleri ve hem de eğitim hizmetleri bakımından devletimizin Anadolu Üniversitesi'ne verdiği görevlerle 1986'dan sonra açık öğretim hizmetleri başladı. Ve açık öğretim hizmetlerinin başladığı ilk yıllarda en büyük sorunumuz yüksek öğretim programına kayıt edecek lise ve denge okul mezunu insanlarımızın yetersizliği, azlığıydı. Sene 1986. Yani yaklaşık Yani yaklaşık 30 sene ama 29 sene önce. Şimdi bakınız, bir 30 senede bir toplum nasıl değişiyor? Belki onun öyküsü anlatılacak biraz sonra. Evet. Ve bunu da eğitimle başardık, başarıyoruz hala. Tabii ki yeni yetişen nesiller bulundukları ülke eğitim sisteminde bir kariyer mücadelesi verirken, aile yani göç yoluyla, evlilik yoluyla göç ve diğer yollarla göçle gelenler ve bulundukları ülkenin eğitim sistemindeki eleyici yapıda elenip ama yüksek öğretim talebinde bulunanlar da nereye geliyor diye sorarsanız hemen Anadolu Üniversitesi demem gerekiyor. Çünkü Anadolu Üniversitesi 29 yıldır açık öğretim fakültesinin ve şu anda açık öğretim fakültelerinin, çünkü açık iktisat var, açık işletme var ve de açık öğretim fakültesi var. Bunların vermiş oldukları hizmetlerle yüksek öğretim taleplerini karşılığını buluyorlar. Şimdi işletme ve iktisat fakültesi olarak başlayıp yaklaşık 2 ya da 3 program olarak başlayıp daha sonra 7-8 programa çıkıp şimdi 10 programla sürdürülen bir hizmetten bahsediyoruz. Türkiye'deki yüksek öğretim sistemine bağlı, Türkiye'deki öğrencilerden hiçbir farkı olmayan, keza Türkiye'de yaşasalar da alacakları diplomadan hiçbir farkı olmayan, aslında yaşadıkları ülkelerde sınava girmenin ve orada kendilerine gönderen eğitim hizmetleri dışında Türkiye'nin öğrencisi olarak görünen bir hizmetten bahsediyoruz. Yani bir kişi Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da yaşarsa yaşasın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kaydolduğunda Türkiye'deki öğrencilerle eşdeğer imkanlara, haklara ve mezun olduklarında diplomaya sahipler. Dolayısıyla yani adı üstünde zaten sınırsız ve sınırsız eğitim hizmeti diyoruz. Bu kişilere evlerinden, işlerinden, okullarından, düzenlerinden, şehirlerinden, kentlerinden ayrılmadan Türkiye'deki açık öğretim hizmetini sunuyoruz. Şimdi tabii program içinde zaman zaman sorularınıza cevap vereceğim ama ilk merak edilenlerden bir tanesi şu olabilir. Bu programlar hangileri? Yani biz yüksek öğretim okumak istersek Anadolu Üniversitesi bize neler sunuyor? Hangi imkanları sunuyor?
İstediğimiz programa başvurabiliyor muyuz?
Evet, istediğimiz programa başvurabiliyor muyuz? Hangi programlar var? Şöyle açıklayayım. Şimdi 30 Nisan'a kadar, biraz sonra adresler de vereceğim. Hani dinleyiciler eğer kağıt kalem hazırlarlarsa oradan da yararlansınlar diye önceden söyleyeyim. 30 Nisan'a kadar online olarak başvuru yapılıyor. Yani bir yere gitmenize de gerek yok. Evinizden ya da herhangi bir internet kafeden ya da bilgisayar olan iş yerinizden bilgisayar olan bir ortamdan çıktı alınabilecek bir bilgisayar olması lazım tabii ki. iPad yani daha doğrusu mobil araçlarla olmuyor. Sabit bilgisayarla ve çıktılar olması lazım. Programın yapısı gereği söylüyorum. Online kayıt için gereken açıklamalar da zaten var. Önce programlardan bir bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz ön lisans ve lisans diye ikiye ayrılan bir program yapısı var. Ön lisanslar 2 yıllık, 4 dönemlik diğer bir ifadeyle. Yani dönemlik sistemde 2 yıl 4 döneme tekabül eder. 4 yılda 8 döneme tekabül eder. Demek ki Avrupa'daki Anadolu Üniversitesi programları 4 dönemlik ve 8 dönemlik. 2 yıllık veya 4 yıllık programlar şeklinde. Önce 4 yıllık programlardan söz edersek bunlar işletme, iktisat, kamu yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler. 2 yıllık programlardan söz etmemiz gerekirse dış ticaret, turizm ve otel işletmeciliği, halkla ilişkiler ve tanıtım ve ilahiyat ön lisans programı. Şimdi 10 değişik program var. Bu programları nasıl seçeceğiz, nasıl kaydolacağız? Öğrenci adayları eğer lise ve denge okul mezunuysa ve daha önce herhangi bir üniversite bitirmedilerse mutlaka öğrenci seçme sınavına girmek durumundalar. Öğrenci seçme sınavı Türkiye'de yapılan YGS düzeyinde bir sınav. Ama daha çok Türkçe bilgilerini de ölçebilen bir sınav. Bu program Türkçe olarak yürütüleceği için Türkçeleri olması gerekiyor. İyi Türkçe yani Türkçe şekilde bu programı yürütebilecek bir Türkçe bilgisine sahip olmaları gerekiyor. Nitekim bizim öğrencilerimiz yıllardır bu sınavlarda başarılı oluyor ve diploma alıyorlar. Demek ki Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkçesi bu programları yürütebilecek düzeyde bir Türkçe'ye sahipler. Yeter. Kimse şu heyecana kapılmasın. Ben bu sınavda başarısız olurum. Neden gireyim? Hayır, bu programın sınavına gireceksiniz. Başarısız olacağım diye düşünmeyeceksiniz. Başarılı olunca da kendinize güveniniz artacak. İkincisini, ikinci şey olarak ifade olarak söylemek gerekirse bu programların sınavına katılmak üzere 30 Nisan'a kadar online başvuru yapıp Anadolu Üniversitesi'nin Köln'de bulunan Batı Avrupa İrtibat Bürosu'na başvuru formlarını postayla gönderdiğiniz zaman, eğer Köln'e yakınsanız Köln'e gelip şahsen büroya da tabii ki uğrayabilirsiniz. Biz Köln'de büromuza gelen öğrenci adaylarımıza, eğer çok kalabalık değilse ortam ve saatte uygunsa, kendileri de kabul ederlerse çay da ikram ediyoruz. Onu da buradan ifade edeyim. Her zaman söylemiyorum. Bu madem ki biz burada kalıcıyız programının bir şeyi olsun, özelliği. Türk çayı içmek isterlerse de bizim büromuza her zaman gelebilirler. Anadolu Üniversitesi bu öğrencilerin sınavını düzenliyor. Bu sınav nerelerde düzenleniyor diye bir soru gelebilir aklımıza. Avrupa'daki Türkler 7 ülkede ağırlıklı olarak bulunuyorlar. Ama bizim 20 değişik ülkede öğrencimiz var. Biz 6 merkez Almanya'da, diğer merkezlerde Avrupa başkentlerde olmak üzere Avrupa'da 12 merkez, Türkiye'de olup da girmek isteyenler için de Eskişehir olmak üzere 13 merkezde sınavı 27 Haziran günü saat 14'te yapacağız. Dolayısıyla şimdiden bu programa 30 Nisan'a kadar başvuranları bu programın sınavını alacağız. Ama herkes sınava girmek mecburiyetinde mi? Hayır. Hı hı. Herkes sınava girmek mecburiyetinde değil. Şimdi sınava girmek mecburiyetinde değil deyince herkes diyor ki o zaman ben de gireyim. Hayır. Girmek zorunda olanlar girecek. Girmemek zorunda olan, yani girmesi gerekmeyenler de girmeyecek.
Peki kimler girmek zorunda?
Evet, çok güzel soru. İşte burada biz biliyorsunuz Türkiye'deki yüksek öğretim yasaları gereği 2 yıllık programlara meslek okullarından, meslek liselerinden mezun olanlar kendi alanları ile ilgili devam programı varsa sınavsız 2 yıllık programlara kayıt hakkı elde edebiliyorlar. Hı hı. Örneğin İmam Hatip Lisesi mezunları 2 yıllık ilahiyat ön lisans programına sınavsız kayıt olma hakkına sahipler. Tabii ki kontenjanlı olan programlarda kontenjan dahilinde. Şimdi demek ki meslek lisesi mezunu olup da Avrupa programlarında meslek lisesi mezunu olanların katılabileceği sınavsız programlar varsa onlar internet sitesinden bakacaklar. Kendilerine ait sınavsız program görünüyorsa o zaman sınavsız başvuruda bulunacaklar. Sınavsız başvuruda bulunanları lise diploması ve diğer istenen belgelerle beraber başvuru formunu gönderecek. Bir de Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarımızdan mezun olmuş ya da Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarımızda okumakta olan veyahut da Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuş, Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarında öğrenimine devam eden adaylar da sınavsız programlara katılma hakkına sahip. Ancak bu adayların bir kısmının tabii Avrupa'daki yüksek öğretim okullarından, yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların gelmesinde şöyle bir zorluk var. Denkliğinin Türkiye'de yapılması gerekiyor. Yani YÖK tarafından Avrupa'da bir programı bitirdiyse, Avrupa'da diyelim ki bir tıp fakültesini bitirdi, Avrupa'da bir edebiyat fakültesini bitirdi, Avrupa'da bir pedagoji eğitim fakültesini bitirdi. Ancak bu Almanya, Fransa, Belçika'dan aldığı diplomanın YÖK'ten denkliğinin yapılması gerekir. Bu süreç eğer uzun sürüyorsa biz bu adaylara da sınava girmeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü denklik alıp o denklik getirene kadar başvuru süresini kaybedebilirler. Ancak Türkiye'deki bir yüksek öğretim programından mezun olmuş kişiler ikinci üniversite kapsamında sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi'nin Batı Avrupa programlarına kayıt başvurusu yapabilirler. Şimdi 86'dan bu yana yıllar geçti, 29 yıl boyunca biz 10 bine yakın mezun verdik. 30 yılda 10 bin mezun. Belki diyeceksiniz ki çok mu büyük? Ama şöyle de düşünmek lazım. Sıfıra göre çok büyük. Evet. Yani Anadolu Üniversitesi Avrupa'da olmasaydı Avrupa'da 10 bin üniversite mezunu olmayacaktı. Ve Avrupa'da Anadolu Üniversitesi'nin verdiği eğitim imkanları Avrupa eğitim sistemleri içinde yer bulamayan ya da Türkiye'deyken liseyi yarıda bırakıp ya da liseyi bitirip ama üniversiteye gitme fırsatı bulamayan, evlilik yoluyla ya da başka yolla Avrupa'ya göç etmiş durumda olan, ancak hep yüksek öğretimle ilgili bir heyecan, bir istek, bir eksiklik, bir beklenti içinde olan insanlara,
hayali olan
insanlara yanı başlarında hiç bitmeyen, sürdürülebilen, düzenli bir hizmet olarak sunuluyor. Devletin böyle bir hizmeti sunması Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik bir gücün ifadesi de aslında. Evet. Çünkü buna benzer uygulamaları başka açık öğretim üniversiteleri de yapıyor. Örneğin Almanya'da Hagen Üniversitesi de Almanya dışındaki insanlara Almanca bir uzaktan öğretim imkanı veriyor ama bu kendi vatandaşlarından, soydaşlarından çok Almanca bilen, örneğin Türkiye'de Almanca bilenler Almanca bir yüksek öğretim kurumunu bitirmek isterlerse Hagen Üniversitesi'ne müracaat ediyorlar gibi. Ancak bizimki öyle değil. Bizimki Türkçe bilen ve bizim insanlarımızın talebine cevap veren bir hizmet. Hatta şunu da söyleyebilirim. Biz Avrupa cezaevlerinde sınav organizasyonu yapabilen bir üniversiteyiz. Yani bir cezaevinde lise mezunu, hatta liseyi bitirmemiş ama bizim çünkü Anadolu Üniversitesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu hizmetlerimiz de var. Hmm. Cezaevinde olan kader mahkumu dediğimiz Türkçe bilen, çünkü bakın vatandaşlık ayrımı yapmadan söylüyorum, Türkçe bilen her bir ülke vatandaşı olan, herhangi bir ülke vatandaşı olan herkes bizde öğrenci olabilir. Tek bir şartla, Türkçe bilmesi gerekiyor. Çünkü hı, program Türkçe. Evet. Yani mesela siz İngiltere'deki bir okulda okuyacaksanız İngilizce bilmeniz gerekiyorsa, bir Türk üniversitesinde okuyacaksanız da Türkçe bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Türkçe bilen herkes bize başvurabiliyor. Avrupa okullarında bitirenler, lise ve denge okul, lise ve denge okul mezunu olduklarını belirten denklik belgesiyle başvuruyorlar, alt eğitim belgesi olarak. Ama açık öğretim lisesinden mezun olanlar zaten Türkiye Cumhuriyeti Açık Öğretim Lisesi diplomasıyla başvurabiliyorlar. Bu cezaevi sınavlarını da bir aslında güç, bir nasıl söyleyeyim, hayret bir şey, bunu da mı yapıyorsunuz diyenlere gururla, onurla söylediğimiz bir şey. Cezaevinden bizi bir mahkum danışmanları aracılığıyla aradığı zaman kendisine kayıt süresi içinde şu belgeleri tamamlayıp tamamlayamayacağını soruyoruz. Onları tamamlayabildiği takdirde kaydını yapıyoruz. Cezaevine gözetmen gönderiyoruz. Sınav zamanları gözetmen cezaevinde. Yine cezaevinin kendi yapısı içinde. Sınavlarımız gerçekten çok disiplinli, düzenli ve gözetmenler eşliğinde olan bir sınav. Öğrenciler kitaplarını alıyorlar. Kendileri çalışıyorlar. Hatta Anadolu Üniversitesi'nin e-portalında elektronik ortamda deneme sınavlarına katılmaktan webinar hizmetiyle karşılıklı hocalarla görüşmeye kadar çeşitli hizmetlerimiz var. Ama tabii ki daha çok öğrenciler kendi okudukları ve test yöntemlerini çözerek çalışmayı çok seviyorlar. Hepsinin de çoktan seçmeli test kitapçıklarıyla bu sınavlara hazırlanıyorlar. Ama en sonunda öğrencilerimiz de dönemlik kredili sistem içinde güz dönemi ve bahar dönemi şeklinde senede iki dönem kayıtları yapılıyor. Yine senede her döneme ait bir ara sınav, bir dönem sonu sınavına giriyorlar. Toplam kredilerini alıp 2 yıllık bölümlerden, 2 yıl sonra 4 yıllık bölümlerden en az 4 sene sonra mezun oluyorlar. Genel bilgiler bunlar. Tabii ki sorular olunca daha ayrıntıya gireceğim.
Başvuru sürecinden daha çok bahsettik hocam. Ben özellikle hani son bölümde bahsettiniz. Eğitim sürecine biraz daha değinebilir miyiz? İşte bu dokümanların artık gerçi internet okulu eve taşıyor. Yani her şeyi evimize taşıyor aslında bir anlamda. Sanırım daha çok internet üzerinden bir eğitim söz konusu değil mi?
Çoklu ortam diyebiliriz. Aha. Çoklu ortamlar artık giderek her alanda girdi. Yani bugün en ufak bir sağlık hizmetinden tutun, ondan sonra banka hizmetine kadar. Hı hı. Şimdi eğitim hizmeti zaten uzun yıllar Anadolu Üniversitesi'nin çalışmalarıyla geldi. Bugün bütün dünyada çoklu ortam her alanda olduğu gibi eğitimde de kullanılıyor. Şimdi tabii ki kağıt kitap bazı yörelerde çok daha tercih ediliyor. Yani bazı yöreler, bazı kesimlerce daha çok tercih ediliyor. Hı hı. Örneğin bazı insanlar diyorlar ki yani ben elimin altında olsun, sayfalarını çevirebileyim, üzerini çizebileyim, ondan sonra nasıl söyleyeyim, koklayayım, kitabı göreyim, şöyle elimi ısıtsın falan deniyor. Ama tabii açık öğretim, kromsal çalışmalar yapanlar, uzaktan öğretim, onlar daha çok ki dijital ortama doğru gitmeye çalışıyorlar. Etkileşimli kitaplar, ondan sonra deneme sınavları, görsel programlar, işitsel programlar, cep telefonuna kadar eğitimi hani böyle sokup ondan sonra cep telefonunu bir sınıf haline getirmek üzere yapılan programlar var. Bu söylediğimin hepsi Anadolu Üniversitesi'nde hem geleneksel olanlar hem de modern olanlar şeklinde, yani yeni öğretim materyalleri ve geleneksel öğretim materyalleri olan ikisi de var. Anadolu Üniversitesi bunu kayıt olan herkese aynı anda sunuyor. Hı hı. Tabii ki kitaplar Avrupa için biraz daha uluslararası uçak postasıyla gelmesine rağmen biraz gecikme olsa dahi o bekleme süresinde internetten PDF formatında kitaplarını indirip çalışma imkanı var. Deneme sınavı var, webinar var, hocalarla karşılıklı görüşme imkanı var, sorularını e-postayla yazıp gönderip cevap alma imkanı var. Bir de tabii ki etkileşimli kitaplar var ki giderek etkileşimli kitapların sayısı artarak öğretimde çok büyük etki sağlayan etkileşimli kitaplar var. Dolayısıyla neredeyse örgün eğitimdeki öğrencinin bulabildiği malzemeden çok daha fazla çoklu ortam var. Ancak insan ilişkileri biraz daha tabii ki hani okul, sınıf, öğretmen, hoca, tebeşir, tahta vesaire falan işte kantin, mantin, sosyal falan yok. O kısımlar açık öğretimde yok ama açık öğretim öğrencisi zaten çalışıyor. Açık öğretim öğrencisi ev hanımı, açık öğretim öğrencisi emekli, açık öğretim öğrencisi çalışan, açık öğretim öğrencisi başka bir üniversitede tabii. Okuyan, açık öğretim öğrencisi faaliyeti olan insanlar. Bunun yanında kendi kariyerlerini de geliştirmek üzere yapmak çalışan istiyorlar. İnsanlar.
Evet hocam, birkaç tane link hatırlatacaktınız. Ben evet. Hemen dinleyicilerimiz için başvuru linklerini hatırlatabilir miyiz?
Evet, çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu bir kamusal hizmet olduğu için çok rahat söylüyoruz.
Evet.
Çünkü kamusal hizmetlerin duyurumu reklama girmiyor. Çünkü bir devlet hizmeti,
evet.
Bir kamu hizmeti. Dolayısıyla biz kamu olarak Anadolu Üniversitesi bir Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi olarak 30 yıldır Avrupa'da bir böyle arama motorlarına Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu yazarsanız herhangi bir arama motoruna zaten en üstte bizim şeyimizin büromuzun web sayfası çıkıyor ama ben bunu yine de açık olarak söyleyeyim. www.anadolu_uni.de
evet.
Bu bizim Avrupa'daki web sayfamız. Bu Avrupa web sayfasına girildiğinde orada zaten yeni kayıt başvuruları, tanıtımlar falan zaten şu anda canlı olarak var. Yürüyor. Oradan okuyorsunuz kılavuzları. Sonra başvuru kısmına geçiyorsunuz ve yaklaşık 10 dakikada da başvurunuzu yapıp çıktılarını aldıktan sonra istenen diğer belgelerle beraber postaya veriyorsunuz. Yaklaşık yarım saatinizi alıyor postane eğer yakınınızdaysa bu başvuru bitiyor. Ancak bu sayfaya girildiği zaman yine bir sosyal medya sayfası var. O sosyal medya sayfasından da her gün güncel dakikalık neredeyse gelişmeler, haberler, duyurular yer alıyor. Bu 30 Nisan'a kadar. 30 Nisan'a kadar başvuru yapılacak, uzatılması mümkün değil sistem. Çünkü mesela hemen onu da açıklayayım size vaktimiz varsa 2 dakika.
Tabii,
30 Nisan'a kadar müracaat ediyorlar. O müracaat edenlerin müracaatı doğruysa düzgünse kendisine doğrulama bilgisi gönderiliyor. Sonra onlar 27 Haziran'ı bekliyorlar. 27 Haziran günü ne gelmeden birkaç gün önce internetten sınava giriş belgelerini indiriyorlar. Sonra hangi merkezi seçtiyse Köln var, Londra var, Berlin var, Stuttgart var, Viyana var, Berlin var, Hamburg var, Frankfurt var. Yani Avrupa'da Paris var, Den Haag var. 12 merkez. Herkese yakın bir merkezimiz var. Yani Polonya'daki öğrencimiz ister Berlin'de girebilir, ister Viyana'da girebilir. Münih'teki öğrencimiz zaten Münih'te girebiliyor. Ama İtalya'nın kuzeyinde Milano'da olan kalkıp Münih'e gelebilir falan. Böyle kendilerine yaklaşık 250, en fazla 250 bilemediniz 300 kilometre mesafede sınav merkezi bulabilecekler ki bizim 20 değişik ülkede öğrencimiz var. Şimdi bunlar bu sınava girecekler. Sınavın sonucunda eğer başarılı olurlarsa şey için söylüyorum, sınava girmek zorunda olanlar için. Onlara Ağustos'un ortasından itibaren bilgi gidecek. Eylül başından itibaren kayıtları yapılacak. Ondan sonra da Ekim ayından itibaren de öğretim başlayacak. Ve artık onlar güz dönemi öğrencisi olacaklar. Kendileri sınava girmeden önce hangi bölümü seçtilerse sınavı başarılı olduktan sonra o bölümün öğrencisi olmaya hak edecekler. Eğer ki kayıt olurlarsa. Kayıt olmazlarsa bu giriş sınavı geçersiz, bir dahaki seneye geçersiz. Her sene tekrar girmeleri gerekir. Dolayısıyla sınavı kazananların zaten %80'ine yakını kayıt işlemini tamamlıyor.
Hocam son olarak benim merak ettiğim bir şey var. Türkiye'de yapılan YGS sınavında tabii ben de artık fazlasıyla uzaklaştım ama ben de 2004 yılında girmiştim üniversite sınavına. Bu yabancı uyruklu öğrenciler için ayrı birer kontenjan ya da farklı kolaylıklar sağlanmıştı. Bu programda da Avrupa'daki vatandaşlarımız için tanınmış farklı ayrıcalıklar ya da kolaylıklar var mı? Kontenjanlar olarak
şimdi,
mesela.
YÖS sınavını belki biraz sonra diğer hocalarımız aktaracak ama bizim şeyimiz açık öğretim sınavları herhangi bir istisnai durumla değil. aynen Türkiye'deki esaslar çerçevesinde yürütülmekte. Çünkü verilen diploma eş değer diploma. Yani Türkiye'deki evet. öğrenciye Hı-hı. verdiğiniz diplomayla Avrupa'daki öğrenciye verdiğiniz diploma eş değer olduğu için giriş sınavından öğretimin içeriğine Hı-hı. materyallere kadar her şey eş değer. Hı-hı. Avrupa için özel bir program şu anda açmış değiliz. O belki tartışılabilir daha sonra gereklisi olursa ama Türkiye'de çünkü hareketlilik çok yüksek. Mesela Almanya'da öğrenci olan birisi ya da Belçika'da öğrenci olan birisi bir sene sonra evlenip Türkiye'ye dönüyor. Türkiye'de Adana'ya gidersek naklini Adana'ya aldırıyor. Artık sınava Adana'da girmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla iki program arasındaki eşdeğerlik çok önemli. Dolayısıyla Avrupa için özel ayrı bir program değil. Onu da ifade etmek isterim.
Evet. Ara vereceğiz ama ben Can Hocam size de söz vermek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Sizin var mı Atilla Bey'in söylediklerini eklemek
Şimdi,
istediğiniz?
Şimdi Atilla Bey'in söyledikleri çok önemli. Yani bu bilgilerin tabii paylaşılması bizim bu mikrofonlarımızdan da şu günlerde gayet yerinde oldu. Anadolu Üniversitesi Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına götürdüğü en köklü, en etkin hizmetlerden bir tanesini yapıyor, götürüyor. Yani yaklaşık 30 yıldır. Aslında devletin yurt dışına bakışını da bir anlamda belirleyen birçok işaret taşımakta. Bu götürülen hizmetler çok önemli hizmetler. Şimdi 1980 öncesi Türkiye'deki anarşi ortamında daha henüz böyle aile birleştirmesi falan çok yaygın değilken işçilerimiz, yurt dışında yaşayan işçilerimiz henüz üniversiteye girmemiş ama belki ortaokulda, lisede okuyan çocuklarını işte can kaygısıyla yanlarına aldılar. Bu kuşak kayıp bir kuşak. Yani bunlar orada gelip doğru düz eğitim görmedikleri için, bir meslek sahibi olamadıkları için her şeyden önce o kuşağa hizmet eden 86'da başlayan bu açık öğretim programıyla aslında Türkiye bir nevi işte bir acıyı onarma yahut da yok etme çabasına girişti. Bu bir. İkincisi de tabii yurt dışındaki vatandaşlarımızın özgüvenlerini arttırıcı bir çalışma bu. Çok önemli bir şey. Yani toplumun içerisinde ben bizzat şahit oldum. İşte yakalarına taktıkları Anadolu Üniversitesi rozetiyle çok iftihar eden, çok gururlanan bir kesim çıktı. Türkiye'de okuma imkanı bulamamış. Daha sonra işte bu açık lise, açık ortaokul imkanları da verildikten sonra bu ciddi bir rakamdır. Yani onu küçümsememek lazım. 10 bin mezun bir araya gelseler ciddi bir sivil toplum örgütüdürler. Yani o şekilde değerlendirmek lazım. Yani gönül bağı olan, birbiriyle belki de iletişim içerisinde olan çok ciddi bir kesimden söz ediyoruz. Şimdi bu yapılan iş hakikaten çok bir de emin bir şekilde ilerliyor. Yani ehil ellerde emin bir şekilde ilerleyen bir iş. Gerçekten uzun soluklu bir çalışma oldu ve devam ediyor. Gelişerek devam ediyor. İşin hoş tarafı yani doktora programları söz konusu. Ondan sonra başka üniversitelerle, Alman üniversiteleriyle yaptı işte içinde bulunan diğer Avrupa üniversiteleriyle işbirlikleri söz konusu. Bunun ben gelecekte daha da önemli noktalara geleceğini düşünüyorum. Yani insanlarımızın yaşadıkları ülkelerde, üstelik de Türkiye'nin kendilerine sunduğu bir hizmetten bu denli faydalanmaları aslında bizim için de bir iftihar vesilesidir. Yani çünkü öteden beri bu eğitim meselesini çok önemsiyoruz ve şikayetlerimiz daha çok bu çerçevede. Yurt dışındaki özellikle genç kuşakların yararlanmaları açısından eğitim imkanlarından işte bundan şikayet ediyoruz. İşte o şikayetleri aslında bulunan ülkenin gidermesi gerekirken Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır Anadolu Üniversitesi aracılığıyla. O bakımdan ben doğrusu heyecanla dinledim hocamı. Bundan sonra da çok başarılı işler yapacaklarına inanıyorum yani.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Değerli dinleyenler, biz burada kalacağız. Devam ediyor. Türkiye'de saatlerimiz 14.34 oldu. Şimdi telefon hattımızda. Biz burada kalacağız programının takip eden dinleyicilerimiz onu yakından tanıyacak. Profesör Doktor Mustafa Çakır var. Daha önce de programımıza katıldı kendisi. Anadolu Üniversitesi'nden Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü kendisi. Mustafa Bey, hocam yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi günler diliyorum size ve bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize.
Stüdyoda da Can Hocam ve Atilla Hocam var.
Selamlıyorum sevgili saygıyla.
Hocam, saygılar bizden.
Selamlar.
Hocam biz bugün Avrupa'daki Türk toplumunun kariyer gayretini konuşuyoruz. Sayın Atilla Doğan bizi oldukça faaliyetleri konusunda özellikle Anadolu Üniversitesi'nin aydınlattı. Sizin söylemek istediğiniz eminim birçok şey vardır. Hem yurt dışında kalmış birisi olarak hem de bu alanda çalışan birisi olarak siz neler söyleyeceksiniz?
Şimdi kariyer söz konusu olunca insanlar öncelikle iş aramayla ilgili düşünüyor ama ben daha öncesini alıyorum. İş aramaya başlamadan önce insanların geleceklerini planlamaları ve bu planlama sürecinde yapmaları gereken işlemleri bakıyorum. Kariyer planlama bu anlamda çok önemli. Her bir öğrencinin, her bir vatandaşın kariyer planlama sürecini kendi deneyimine, ilgisine, yeteneğine, değerlerine göre yapıyor. Ve değer yargıları, algıları farklı olduğu için de herkesin kariyer planlama süreci farklı gelişiyor. Şimdi ben ağırlıklı olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızı göz önüne aldığımda kariyer planlamada birinci önceliğin ailelerde geçtiğini düşünüyorum. Ailelerin çocuklarının hangi okula gittikleri, okul başarılarının takip edilmesi, okulda öğretmenlerle ilişkisi, okul aile birliği, veli birlikleriyle kurduğu ilişkiler şeklinde bunlar çok önemli süreçler. Çocuğu daha üst eğitim basamaklarına götürecek katkılar olarak görüyor. Çünkü niye? Aile çocuğun okul başarısını takip edecek ve okul başarısında çocuğun eksik kaldığı kısımlarda okul, öğretmen, veli işbirliği ile çocuğun okul başarısının gelişmesine destek olacak, katkı olacak. Bu süreçte gençlere de tabii önemli görevler düşüyor. Gençlerde okul, aile, veli okul, aile ve öğrenci işbirliğinin halkası olarak kendi üzerlerine düşen görevleri yapacaklar. Yani şimdi gençler okul deneyimlerinin üzerine nelerden hoşlandıklarını, ilgilerinin neler olduğunu, hangi alanlarda başarılı olduklarını, becerilerinin neler olduğunu ve bu becerilerin arasında kendileri için hangilerinin öncelik taşıdığını tespit etmeleri lazım. Ve buna göre bir hayat yolu kendilerine oluşturmaları lazım. Eğer böyle bir süreç planlayıp sonuca ulaştırılabilirse, yani kendini tanıma ve anlama basamağında başarılı geçerse, iş hayatında da her gün hobisini yapmaya gider gibi, böyle işe değil de hobi yapmaya, çalışmaya, eğlenmeye gidiyor gibi olur. Hiç bundan sıkılmaz. Bu süreçte de deneyimlerini, becerilerini, ilgilerini kullanabilir. Ama bunun aşamasında da kendini geliştirmek için eğitim programlarını araştırır. Ve bu araştırma süreci içerisinde hiç aslında daha önceden düşünülmemiş seçeneklerden haberdar olunması mümkün olabilir. Kurslar olabilir, öğrenci aktiviteleri, staj imkanları olabilir. Bu staj imkanları Türkiye'de olabildiği gibi bulundukları, yaşadıkları ülkede, çevrede de gerçekleşebilir. Ve bu süreç içerisinde meslek seçimi durumu ortaya çıkar. Mesela kariyer seçeneklerini araştırma sırasında internetten sadece iş arama imkanlarını, özgeçmişleri nasıl yazıp işverenlere göndermenin dışında arkadaşlarını, ailelerini, diğer mezun çevrelerindeki ilişkilerini de devreye sokabilir. Mesela ben özellikle şunu yurt dışındaki gençlerimize tavsiye ediyorum. Benden önceki konuşmada Atilla Bey açık yüksek öğretim programlarının önemini anlattı. Oraya devam etme imkanlarını anlattı. açık yüksek öğretim programlarına devam edebildiği gibi bulundukları ülkedeki örgün programlara devam edebilirler. Ayrıca Türkiye'de yüksek öğretim imkanları onlar için mümkün. Türkiye'de yüksek öğretim programlarına devam edebilirler. Bütün bunlar için de belli yani eskilerin deyimiyle teyakkuz halinde bulunmaları gerekir. Yani araştırmaları gerekir. Mesela Türkiye'de eğer yüksek öğrenim görme gibi bir hedef koymuş ise gençlerimiz kendilerine, bulundukları ülkelerdeki Türkçe ve Türk kültürü derslerine devam etmelerinin kendilerine sağlayacağı önemli katkılar olabilir. Orada hem rehberlik hizmeti alabilirler öğretmenlerinden, hem de Türkçeleri gelişerek okuma anlama, Türkçe'de okuma anlama ve kendilerini ifade etme becerileri gelişir. Böylece ne oldu? İki dilli bir eğitim birey ortaya çıkmış olur ve Almanya'da, Avusturya'da, Fransa'da, yani hangi ülkede yaşıyorlarsa, hangi dili öğrenmişlerse üzerine artı bir dil olarak Türkçe'yi koyarlar. Yani Türkçe günlük iletişim dilinin üzerinde bir profesyonel yaşamda onların ekmek yiyebileceği bir destek kaynak olabilir. Yani bu şekilde baktığımızda Türkiye ile bağlarını koparmayıp söz gelimi Türkiye'de yani yurt dışındaki bir üniversiteye de devam etse bilgisini, becerisini ve deneyim kazanma sürecini yine Türkiye üzerinden yapabilir. Böylece iki taraf sistemi bilen bireyler olarak hem ülkeler arasında, kültürler arası iletişime, ilişkilere katkı sağlayabilir, hem de kendi istikbalini kazanmış olur. Yani iş deneyimi yapar, staj yapar, yarı zamanlı, az zamanlı. Bununla ilgili mesela işletme fakülteleri öğrencilerinin birliği var, Erasmus öğrenci değişimi programları var gibi bulundukları ülkelerde, veya Mevlana'sı var, Farabi'si var, Türkiye'dekiler için söylüyorum. Bu imkanları sonuna kadar öğrencilerin kullanması lazım. Bunları kullandığı zaman iletişim becerileri geliştiği gibi liderlik becerileri gelişebilir, ekip çalışma becerileri gelişir, ders dışı faaliyetleri gelişebilir. Yani sosyalleşme süreci olabilir. Yani vatandaşlar sadece okula gidip eve gelmenin dışında ders dışı faaliyetlerde bulunuyor. Etrafında ne olup bittiğinin farkına vardığı zaman kendisi açısından da bulunduğu çevrede bir farkındalık yaratmış olur. Burada X kişisi var demeye başlarlar bir süre sonra. Yani burada yabancı dil öğrenimi, Almancayı çok iyi öğrenecek, ikinci dilini çok iyi öğrenecek, verilen İngilizcesidir bilmem artık uluslararası dili, Türkçeyi öğrenecek, kültürel faaliyetlere katılacak, kurslara katılacak, bilgi, beceri, çeşitliliğini arttıracak. Çünkü öyle bir rekabete geldik ki işveren şunu soruyor. Neden senin gibi mesela ilan ettilen iş başvurusuna işte şu senden başka şu kadar kişi daha başvurdu. Neden seni alayım diye soruyor. Onu cevaplayabilmesi için artı becerilerini ortaya koyması lazım. İşveren artık sadece alan bilgisini aramıyor. Alan bilgisi üniversitede mezun olduktan sonra en fazla 5 yıl götürüyor insanı. İnsanın değişen koşullara göre yeni üretilen bilimsel bilgileri öğrenmesi durumu söz konusu. Yeni bilimsel bilgileri öğrenmeyen, yani hizmet içi eğitimlere, kurslara katılmayan bilgisi zaten eskiyor. Bunun yanı sıra öğrenci şunu yapıyor. Farklı insanlarla çalışma becerisini yapıyor, sosyalleşiyor, ekip çalışması, artı hobileri var mı, bunlara bakıyor işveren, bunları da sorgulamaya başlıyor. Ve bundan sonra artık kariyer danışmanıyla görüşmeye gittiği zaman ya da işverenle görüşmeye gittiği zaman zaten sahip olduğu bilgi birikimi onların bir adım öne çıkmasına yardımcı olabiliyor.
Evet, hocam ben şunu merak ediyorum.
Söyleyebiliriz.
Buyurun devam edin.
Bunun dışında mesela Avrupa'da yaşayan ya da başka ülkelerde bizi nereden dinliyorlar bilmiyorum, yaşayan gençlerimiz için Türkiye'de yüksek öğrenim görme gibi de bir hayal var, bir merak var. Şimdi Türkiye'de de yüksek öğrenim görme imkanları söz konusu. Eskiden Türkiye'de yüksek öğrenim görmek isteyen bulundukları ülkede, mesela işte Avusturya'da, Almanya'da vatandaşlığa geçmişler ise onlar yabancı uyruklu oluyor. Türkiye kökenli yabancı. Eskiden bu yabancı uyruklu öğrenciler için YÖS diye bir sınav yapılıyordu. Bu sınav 2010-2011 yılında kaldırıldı. Bunun yerine üniversiteler kendi sınavlarını yapıyor. Mesela Anadolu Üniversitesi de yurt dışı öğrenci giriş sınavı adı altında bir sınav uyguluyor. Bu sınava yabancı uyruklular girebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup da lise öğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç bir başka yabancı ülkede tamamlayanların başvurularını değerlendirmeye alarak onların tercihleri doğrultusunda bir örgün programda veya bir açık yüksek öğretim programında öğrenim görmelerini sağlıyor. Şimdi bunun içinde bizi dinleyen vatandaşlarımızın ya da soydaşlarımızın özellikle bu önümüzdeki ay içerisinde Anadolu Üniversitesi'nin internet sayfalarından rektörlük duyurularını takip etmelerinde fayda var. Çünkü rektörlük duyurularıyla birlikte Anadolu Üniversitesi'nde AYÖS başvuru takvimi ilan edilecek. Burada ilan yapılacak. Başvurular internet üzerinden online yapılacak. Sınav merkezleri ilan edilecek ve hangi sınav merkezlerinin olduğu yine internette yayınlanacak. Eskiden sınavlar sadece Eskişehir'de yapılıyordu. Giriş sınavları artık Avrupa'da da ya da yurt dışında da belli merkezlerde yapılacak. Bu ilanlar takip edildiğinde bu ilanlara sınav merkezlerini, kendilerine en yakın sınav merkezlerini seçerek öğrenciler başvurup girebilecekler. Tabii internet üzerinden yapıldığı için bütün şeyler, sınava giriş belgeleri ve diğer açıklamalar burada yer alacak. Sınav genelde genel yetenek ve Türkçe testi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Genel yetenek 100 üzerinden değerlendiriliyor. 50 puan barajı var. 50'yi aşanlar devam ediyorlar. Eğer öğrenim dili Türkçe ise burada tercih ettiği örgün programlardan veya açık öğretim programından birisi, o zaman Türkçe programları için yapılacak Türkçe sınavına da giriyor ve B1 belgesini B1 düzeyinde Türkçe bildiğini kanıtlaması gerekiyor. Bununla ilgili ek açıklamaları da yine gerekli başvuru şartlarından takip edilmesi mümkün olabiliyor diye söyleyebilirim şu aşamada.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben bir şey merak ediyorum ama evet. Hocam sizin de sormak istediğiniz bir şey var mı Can hocam?
Vallahi şimdi Türkiye'de öğrenim görme arzusunun artmış olması da aslında enteresan. Yani yurt dışında yaşayan ve orada büyüyen gençlerimizin. Ben bu Erasmus projesi çerçevesinde, programı çerçevesinde gelen çok sayıda Türk öğrenci biliyorum. Onlar gerçekten, buradan gidenler de var tabii. Yani gerçekten yararlı oluyor diye düşünüyorum bu programlar. Şimdi başka bir şey daha var. Şimdi ben böyle kariyer deyince özellikle Batı Avrupa programlarını Atilla Hocam da bu konuda herhalde yanıt verebilir. Şimdi biz öteden beri sadece yüksek öğrenim değil aynı zamanda da meslek eğitimiyle ilgili de bir takım çabalar gösterdik. Yani Türkiye meslek eğitimine de önem verdi. Çünkü biliyorsunuz değişen istihdam koşulları, doku değişikliği ara eleman sayısında müthiş bir gerilemeye neden oldu. Şimdi üniversite bilim yapılmak için aslında kurulmuş kurumdur. Yani bilim öğreten kurumdur. O şekilde çalışılan. Halbuki kariyerine belki üniversite mezunu olarak olacak ama yani hani biliyorsunuz Avrupa'da da şeyler var. Meslek yüksek okulları falan var.
Evet.
O istikamette de bir çalışması var mıdır Anadolu Üniversitesi'nin? Yani belki bulunduğu ülkelerdeki bazı kurumlarla, farklı kurumlarla da, yüksek öğretim kurumlarının dışında da farklı kurumlarla belki işbirliği yapılabiliyor mu bu şekilde? Yani acaba mümkün müdür o işbirlikleri?
Yani teknik olarak Anadolu Üniversitesi'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlara verebileceği hizmetler arasında bu tür çalışmalar olabilir ama var diyemiyorum. Çünkü biz daha çok genel eğitim üzerinde duruyoruz. Meslek eğitimi söz konusu olduğunda açık yüksek öğretim programlarımız arasında işte turizm otel işletmeciliği var, ilahiyat ön lisans var. Bunlar da eğer meslek olarak şey yaparsak meslek eğitimini bu şekilde veriyoruz. Ama üniversite düzeyinin altında orta öğretim düzeyinde bir meslek eğitimi veriliyor mu derseniz Anadolu Üniversitesi'nin birinci çalışma alanlarının dışında kalıyor bunlar. Ancak biz şöyle destek olabiliriz. Bir takım yaz okullarıyla staj imkanları sağlayarak gençlerimize bu konuda destek olabiliriz. Çünkü mesleki eğitim daha çok bu tür alanlara baktığımızda belli ticaretle ilgili, mesleklerle ilgili kişileri geleceğe hazırlamak, akademik olmayan, çoğu zaman geleneksel özellikler gösteren bir eğitim özelliği taşıyor mesleki eğitim. Evet. Üniversitelerde bildiğiniz gibi daha çok akademik ağırlık veriyor. Ve mesleki eğitimde öğrencilere eğitimini gördüğü meslekle ilgili bilgi beceri kazandırılır. Belli stajlarda, belli prosedürler, süreçler hakkında bilgi verilir. Turizm otel işletmeciliği buna çok güzel örnek. Ön lisans düzeyinde geliyorlar, staj yapıyorlar, gidiyorlar. Ve ben şunu anlatmaya çalışıyorum Avrupa'daki vatandaşlarımıza. Evet, Türkiye şey gibi, yani bir yanık bir sevda türküsü gibi yurt dışında yaşayanların diline pelesenk etmiş. Bunlar böyle Türkiye'ye hakikaten bir özlemle, sevgiyle bağlılar. Elbette bundan çok memnun oluyoruz. Ama bizim gençlerimize birinci derecedeki tavsiyemiz bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemine entegre olsunlar. Bulundukları ülkede mesleki eğitim alsınlar. Bulundukları ülkelerde yaşayan vatandaşlar olarak toplum içerisinde sosyal sorumluluk projelerinde yer alsınlar diye düşünüyorum. Böylece bulundukları çevrede, yakın çevreden etrafa halka halka genişleyerek hem uyum açısından hem Türkiye'ye ve öncelikle kendilerinin geleceğine yararlı ve istikbal vadeden projeler ortaya çıkartabilirler diye düşünüyorum.
Evet. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Yine bekliyoruz sizi programımıza.
İyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar. Sağlıcakla.
Çok sağ olun. Merak ettiğim bir soru vardı aslında benim ama Atilla Hocam, size sormak istiyorum ben. Şimdi hep bu eğitim sürecini konuştuk. Tabii bu programımızın da son sorusu olsun. Süremiz de kısıtlı. Bir araştırmanız var mı? Özellikle kimler tercih ediyor? Yani daha ileri yaştaki kişiler mi tercih ediyor? Yoksa hiç üniversite okumamış kişiler mi tercih ediyor? Yoksa işte ikinci üniversitesine okumak isteyen kişiler mi tercih ediyor? Ve özellikle üniversiteleri bitirdikten sonra bu kişiler Türkiye'de mi çalışmak istiyorlar, yoksa bulundukları ülkelerde mi kariyerlerine devam ediyorlar diye hemen son sorumuz
hemen olsun. Hemen sondan başlayayım. Tabii ki çalışma tercihleri konusunda elimizde çok fazla veri yok. Ancak şu elimizde var. Bir kere yıllar itibariyle ve dönemler itibariyle sürekli bir hareketlilik ve değişim gözlemliyoruz. Örneğin bu hizmeti ilk başlattığımız yıllarda daha çok yetişkin ağırlıklı, yani Türkiye'de bir şekilde liseyi bitirmiş, sonra göç yoluyla Avrupa'ya gelmiş ama üniversite eğitimini eksik bırakmış, yaşları da belli bir noktada olan yetişkin düzeyindeki insanlar geliyordu. Sonra zaman içinde gerek açık öğretim lisesi, adı önce dışarıdan lise bitirmeydi, sonra açık öğretim lisesi Avrupa programına dönüştü. Buralarda okuyan öğrencilerden Can hocamızın da ifade ettiği gibi bulundukları ülkelerde meslek eğitimi yapmış, bir mesleğe adapte olmuş ama aynı zamanda da ya bir de üniversite bitirelim dediklerinde ne Alman üniversitesine gidebilen ne de Türkiye'ye dönebilen, Almanya'da mesleğini çalışıp ekmek parasını kazanan insanlar bir yandan da açık öğretim fakültesine geldiler. Dolayısıyla giderek çağ nüfusuna doğru bir gençleşme oldu. Dolayısıyla baktığımız zaman ağırlıkla çağ nüfusu ve yetişkin nüfusunun karması bir tablo görüyoruz. Ama çoğunlukla çalışan insan görüyoruz. Eğer açık öğretimi tercih etmişse bir kişi çağ nüfusunda olup da Türkiye'ye gelip okumuyorsa, bilin ki onun işi var, mesleği var, para kazanıyor, hayatını idame ettiriyor. Onun için bulunduğu yeri terk edemediği için bulunduğu yerde aynı zamanda açık öğretimi okuyor. Ama çağ nüfusu, demin de işte Erasmus yoluyla ve diğer yollarla Türkiye'de okumak isteyenler bu YÖS türü sınavlarla veyahut da başka programlarla, Erasmus veya diğerleriyle Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Çünkü Avrupa'da, şöyle söyleyeyim size, Türkiye'de yaşayıp Avrupa özlemi duyan bir eğitimli kesimimiz olduğu gibi,
evet,
yurt dışında yaşayıp Türkiye özlemi duyan eğitimli kesimimiz var. Herkes hani başka tarafı merak ediyor. Dolayısıyla ben anlıyorum Avrupalı gençleri, Avrupalı Türk gençlerini, Avrupa'daki Türk çocuklarını neden Türkiye'ye gelmek istediklerini. Ama şöyle bir şey var. Mustafa Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi, önce bulundukları ülkede kariyer mücadelelerini versinler. Ama bu arada Türkçelerini de geliştirsinler. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim hizmetleri aynı zamanda bunu daha da destekleyen bir proje. Her yaşta başvurabilirler. Dolayısıyla hizmetler var, hizmetler çok. Biz herkese buyurun diyoruz, şimdiden hoş geldin diyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen linki tekrar hatırlatalım. anadolu.uni.de 30 Nisan 2015'te başvuru için son gün diyelim değerli dinleyenler ve biz burada kalıcıyız'ı bugün de kapatalım. Sayın Atilla Doğan'a çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için.
Ben teşekkür ederim.
Bence çok verimli, çok bilgilendirici, güzel bir program oldu. Haftaya yine aynı saatte 14 haberlerin hemen ardından biz burada olacağız değerli dinleyenler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.